Vasıtalar. A noktasından B noktasına en hızlı yoldan gidenler için. Malisel Işık, Barkın Kızıl ve konukları motor sporları gündemini değerlendiriyor.
Vasıtaların 30. bölümüne hoş geldiniz. 2. sezon 15. bölümle karşınızdayız. Ben Barkın Kızıl, Malisel Işık'la beraber. Her zaman olduğu gibi yine buradayız. Mali hoş geldin.
Hoş bulduk.
Formula 1 ile başlayacağız. Bugün elbette Lewis Hamilton'ı konuşarak başlamadan olmaz. Galibiyete uzanarak tarihin en çok podyuma çıkan ismi oldu ve rekorları kovalamaya devam ediyor Lewis Hamilton. Hem Mercedes takımının üst düzey performansıyla hem kendi sürüşüyle de uzun süre boyunca bu rekorları takip etmeye ve birer birer kırmaya da devam etmeye çok ciddi bir aday.
Yani hani gerçekten Michael Schumacher'ın rakamlarına kimsenin bu kadar yaklaşabileceğini düşünmüyorduk ama alıp başka bir seviyeye, başka bir noktaya götürecek gibi duruyor Lewis Hamilton. Pole pozisyonlarında zaten rekoru kırdı, çok uzun süre olmuştu ki zaten rekor başka bir seviyeye çıkacak onunla birlikte. Yani 100 pole pozisyonu, 100 galibiyet üstüne artık 8 mi olur, 10 mu olur, kaç şampiyonluksa, eğer böyle giderse tabii ki. Çok uzak görünmüyor açıkçası. Yani tabii ki bir hegemonyanın ne zaman bir üstünlüğün ne zaman biteceğini bilemezsiniz ama motor değişmediği sürece, yani güç ünitesi formülü değişmediği sürece Mercedes hep bir adım önde kalacak gibi görünüyor. Bu Lewis Hamilton için de, Mercedes için de çok ciddi bir avantaj. Onun dışında hep istikrarlı. Her seferinde bir fırsat varsa ortada değerlendiriyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde Formula 1 tarihinin en baskın performansı ortaya çıkıyor. Hem Lewis Hamilton için hem de Mercedes için. Yani bu sezon içerisinde kırabileceği rekorlardan bir tanesiydi bu. Diğeri daha dramatik bir rekor tabii ki. 91 yarış galibiyeti rekoru. Arkasında belki biraz daha fazla anlam olan, biraz daha fazla göz önünde olan da bir rekor olduğu için.
Tabii ki yarış galibiyeti rekorunu da Ferrari'nin adını taşıyan yarışta o rekora ortak olabilir. Bu da enteresan olacak.
Yani evet, tabii tek düşüncemiz biraz daha hani seyircilerin önünde olabilseydi bu. Güzel böyle bir seremoniye bir şey yapılabilirdi belki. Bu sezon olduğu için biraz daha farklı olacak. Yine belki bir şeyler ayarlayabilir Liberty Media ama hatırlarsın Ayrton Senna'nın pole rekorunu geride bıraktığında ona bir kask hediye edilmişti Kanada'da. Çok güzel böyle bir organizasyon yapılmıştı aslında. Seyircilerin önünde böyle bir tarihi anın yaşanması daha farklıydı. Ama onun dışında yani zaten kırdıktan sonra da o rekoru çok başka bir seviyeye getirecek. Artık 100. yarış galibiyeti önümüzdeki sene olursa, ki büyük ihtimalle olacak gibi görünüyor. Artık seyircili yarışlar önümüzdeki yıl devam ediyor olursa tekrar oraya kısmet diyelim. Ama gerçekten yaptığı şey, yapmaya devam ettiği şey çok acayip yani.
Evet ve bunu da en azından bir sene daha yapmaya devam edecek gibi duruyor. Kuralların izin verdiği ölçü çünkü şu anda Mercedes'i biraz daha avantajlı kılıyor. Mercedes demişken hemen Racing Point'e geçelim. Lance Stroll çok iyi bir yarış startı aldı ve elbette Perez de bu yarışta tekrar start aldı Hülkenberg'in yerine. Dolayısıyla Racing Point yine odaktaki takımlardan bir tanesiydi ve bu yarışta çok iyi sonuç aldılar.
Yani Lance Stroll hep iyi startlar alan bir isim aslında. Ama biz daha önceden yani sıralama turlarını kötü geçirdiği için mi iyi start alıyor yoksa gerçekten startları etrafındakilere göre çok daha iyi mi emin olamıyorduk. Çünkü cumartesi günleri en iyi günleri olmuyordu genellikle Kanadalı pilotun. Ama bu sefer 2020'de hem tabii ki aracın çok ciddi bir seviyeye gelmesiyle birlikte hem de Lance Stroll'un kendini geliştirmesiyle birlikte hem iyi sıralama turu ardından iyi startlar görmeye başlıyoruz. Bu da bence bir pilot olarak artık yavaş yavaş potansiyelini yakalayabildiğini gösteriyor artık. Zirvesi ne olur tabii ki görmek, tahmin etmek çok mümkün değil belki ama en azından insanların hem biraz ona hakkını vermesine sebep oluyor daha doğrusu. Hem de dediğim gibi yani startta özellikle çok iyi bir boşluk yakaladı kendine. Biraz aslında Valtteri Bottas'ın kibar davranmasını değerlendirdi. Normalde o kadar içeride boşluk bırakması mantıklı değildi. Hemen arkasından Sergio Perez de takip etti onu. Gayet güzel yarış çıkardılar ikisi de aslında. Ve iki haftalık aradan sonra bence çok iyi döndü Sergio Perez. Tabii ki önemli puanlar kaybetmiş oldu. Potansiyel puanlar kaybetmiş oldu. Vakit kaybetmiş oldu. Araç üzerinde geçiremediği bir vakit vardı. Ama psikolojik olarak ben toparlanmasını çok takdire şayan buldum açıkçası. Çünkü yani hem birazcık kendi problemi olan, kendi kabahati olan bir durumdan dolayı iki yarış kaçırmıştı. Hem Sebastian Vettel onun yerine gelecek mi, koltuksuz kalacak mı söylentileri var. O söylentilerin çok uzun süre devam etmeyeceğine inanıyor tabii ki ama belli de olmaz yani. Formula 1'de her şey olabiliyor. Ve genellikle böyle bir söylenti varsa da aslı oluyor. Ama evet, bunların hepsini bir kenara bırakıp sağlam bir performans çıkarması çok iyiydi.
Bu arada büyük oranda hani çok fazla semptom göstermeden geçirmiş. bazı günler halsizlik hissetmiş rahatsızlığı sırasında. Onun dışında da kendine çok iyi bakmış Perez. Zaten hani kendinize çok iyi bakmazsanız bu 10 günlük bir süre mesela hemen sizden performans götürebilir ki Perez'de böyle bir durum olmadığını da gördük bence. Bir mavi bayrak uyarısını takip etmemeden dolayı ceza aldı. 5 saniyelik ceza. Bu da onu Stroll'ün arkasına itti. Ama Racing Point'ler sonuç olarak aslında en hızlı üçlünün hemen arkasındaki 2 sırayı kapattılar ve hani alabilecekleri en iyi sonuçlardan bir tanesini almış oldular. Tabii ceza demişken çok ufak istersen Grosjean'a da değinelim. Bu programın sevilen yüzü kendisi. Yine
mahalle kasabı Grosjean. Yani öncelikle Perez'in cezasından biraz bahsetmek gerekiyor bence. 5 saniye cezasını hak edecek kadar bariz bir şey görmedim ben. Yani bana da Sergio Perez savundurtuyor olmasıyla FIA'yı buradan zaten kınıyorum ama onun dışında yani yarışta zaten çok ciddi bir problem yokken yarışta neredeyse bütün pozisyonlar belliyken Lewis Hamilton'a çok ciddi bir süre kaybettirdiğini düşünmüyorum. Onun dışında ciddi bir kasıt da yok ortada. Yani engelleme değil, sadece yeteri kadar yol vermeme var. Ya o birazcık gri alandaydı bence. O 5 saniye cezası bir uyarıyla atlatılabilirdi diye tahmin ediyorum. En azından ben öyle yapardım. Ama belki de o yüzden ben zaten yarış hakemi değilim. Bilemiyorum
yani açıkçası. Çizgiyi boşaltmamış ama temposunu düşürmüş Hamilton'u bir an önce geçsin diye. Ben de uyarı bekledim açıkçası ama 5 saniye ceza pat diye geldi. Ki Kvyat da aynı cezayı aldı bu arada, onu da söylüyorum.
Hı hı. Onun pozisyonunu görmedik değil mi?
Evet, görmedik.
Yani Grosjean'a ceza geldi mi yarış içerisinde?
Ya Grosjean'a yarış içerisinde gelmedi de Grosjean'a gelecek ceza gelmiş zaten, o yüzden geçelim. Tabii ki Ferrari ile devam etmek lazım. Vettel-Ferrari düellosu vardı hafta sonu boyunca aslında diyebiliriz. Belki de birkaç haftaya yayılan bir düello da olabilir bu. Sıralamada telsizden cevap vermeyen bir Sebastian Vettel gördük. Yarışta bu kez telsizden cevap verdi ama konu üzerinde hiç anlaşamadılar. Stratejiyi doğru ayarlayamadılar. Hem yanlış lastik seçen ve bu lastiklerle yanlış sayıda turlar atan bir Vettel görmüş olduk. Hem de işte aradaki problemler bir kez daha zaten ortalığa döküldü.
Yani Sebastian Vettel'in pasif agresifliği bence hoş değil açıkçası. Yani tamam, arada bir haksızlık var bence. Evet, birbirlerine iyi davranmıyorlar ama Ferrari genellikle bu iletişim eksikliğinin çıkış noktası bence. Ama ne olursa olsun sıralama turlarında hiç cevap vermemek de çok hoş değil bence yani. Çünkü tamam, Mattia Binotto'ya cevap vermemesi yine bence ben olsam yapmazdım ama anlayabiliyordum. Ama sıralama turu içerisinde en azından yarış mühendisiyle birlikte diyaloğa girebiliyor olmalısın. Yarış zaten bambaşka bir noktadaydı. Orası da Ferrari'nin biraz batırdığı kısım oldu. Özellikle yumuşak lastiği taktıktan sonra, yani stintin içerisine girdikten sonra, yani o lastiklerle herhalde yarışın sonuna kadar gitmeyeceğini tahmin ettikten sonra ki ona göre turlar atıyor, ona göre zorluyor lastiği. Bu lastiklerle yarışın sonuna gideceklerini söylediler. Bunu o zaman stint başladığında söyleyeceksin. 39 turla gidemezsin. Yani gitti tabii ki Vettel, üstüne bir de 7.lik aldı tabii ki ama 39 tur yumuşak hamur lastikle gitmek ve bu durumda bırakılmak bence çok saçmaydı ki bunların dediğim gibi ilk 4-5 turu belki o lastiğin yarış sonundan önce mutlaka değişeceğine dair bir sürüş stiliyle atıldı. O yüzden bana çok garip geldi ki yani onu düzeltmeye çalışan da yine Vettel'di. Strateji ve lastikleri bu kadar anlamayan bir Ferrari çok uzun zamandır görmüyorduk bence. Evet, her zaman problemler yaşayabiliyorlar tabii ki ama yani çok temel bir bilgi gibi geliyor bana. Çok temel bir strateji hatası gibi geliyor.
Tabii Vettel bu sürüşünün sonunda günün pilotu da seçildi. Hani bunda biraz çok fazla öne çıkan pilot olmaması da etkili olmuş olabilir ama dediğin gibi o yumuşak lastikle bu kadar fazla turu gitmek de herkesin başarabileceği bir şey değil. Vettel'in ne kadar iyi lastik sakladığını, ne kadar iyi koruduğunu gösteriyor. Bu kadar problemli bir Ferrari'de yine de en azından bir yedincilik getirmiş oldu takıma ki Leclerc'de zaten problem yaşamıştı. Güç kesintisi oldu otomobilinde ve sonrasında spin attığını gördük ve sonrasında da kemersiz yarışmış Mali. Enteresan bir gün geçirdi Leclerc bu anlamda.
Evet, aracı tekrar çalıştıramayacağını düşünüp kemerini çözmüş. Ondan sonra pite gelene kadar iki tura yakın atıyor. Kemeri tam olarak bağlı olmadan. Tamamen açık mı bilmiyorum ama kemerini sıkıştırmaya çalışıyorlardı sonuçta. Olması gereken güvenlik seviyesinde değil. Yani bir ceza ya da inceleme gelmesi gerekiyor bence. Çünkü şaka yapılacak, ciddiye alınmayacak, aman boş ver denilecek, geçiştirilecek şeylerden bir tanesi değil bu. Biraz garip geldi bana. Leclerc'in de herhalde olayın hararetiyle birlikte diyeceğim. Yok ya, açıklaması da çok mümkün değil açıkçası. Yani o kemeri çözdükten sonra pite gelmesi gerekiyor.
Yani evet, en kötü tekrar aracı hareketlendirmemesi bile bence bir çözüm
olabilir. Evet,
çünkü
evet, o da
kemersiz pistte olamazsınız. Hani zaten çok ciddi güvenlik önlemleri
ya
var.
Ya bu çok temel bir şey değil mi?
Çok yani temel bir şey. Evet, yani bunu
markete bile kemerinizi bağlamadan gitmeyin arabanız varsa.
Doğru. Hani ben pist dedim de yolda olmamanız lazım kemersiz. Bilmiyorum. Bence de incelenip bir ceza gelse aslında iyi bir örnek olabilir. Ya da olabilir.
Ya takıma para cezası olabilir. İşte Leclerc'e süper lisansına puan olabilir. Örnek teşkil etmesi açısından bence gerekiyor.
Evet, katılıyorum ben de. Puan demişken süper lisansa, puan alamayan bir takım var. Renault. onlar,
güzel bağladın yine.
Onlar sıralamada da zayıf gözüktüler. Çok ufak bir farklar ne kadar Ricardo ilk onu kaçırmış olsa da, Q3'ü kaçırmış olsa da. Yarışta da yine hiç varlık gösteremeyen taraflardan bir tanesiydi. Ya bu kadar inişli çıkışlı performansla ilgili ne düşünüyorsun Mali? Bir de istersen yine Alonso'dan da şöyle bir gidelim. Bu takıma bir şeyler katıp en azından düzenli olarak puan alan bir takım haline getirebilirim bu takımı Alonso sence?
Yani Esteban Ocon'da, Daniel Ricciardo'da çok iyi pilotlar ama biraz karakter etkisi gerekiyor galiba. Yani takımın kafasına vura vura bir şeyleri yaptırmak gerekiyor ki Alonso belki takımın hak etmediğinde de takımın kafasına vurmayı seven isimlerden bir tanesi. O yüzden ben tam Renault'un ihtiyacı olan adam olduğunu düşünüyorum. Ama Cyril Abitabul'u ya kovdurur ya da çok başka bir seviyeye gelirler yani. Bir kere şey çok acayip. Silverstone ilk yarışının antrenman turlarında sıralama öncesinde podyum temposu olan bir takımdı Renault. Yarışta da fena değillerdi, hatta yarışta da neredeyse podyumu zorlayacaklardı. Sonra bir anda yok oldu. Sıcak havalarla mutlaka etkisi vardır tabii ki ama bu kadar böyle bir düşüş sadece lastiklerden ve hava şartlarından, pist sıcaklıklarından olsa olmasa gerek diye düşünüyorum daha doğrusu. Ya bilmiyorum, bana garip geliyor açıkçası. Yani zaten Renault'un uzun zamandır problemi o zaten. Yani o istikrarsızlık çok ciddi problem ama istikrarsızlığın nereden geldiğini de çözemiyorlar gibi sanki.
Bizim şöyle bir düşüncemiz vardı herhalde. McLaren, Renault ve Ferrari işte Red Bull ve Mercedes'in arkasında Racing Point'le beraber çekişecekler gibi düşünüyorduk. Hani orası da çok oynak bir zemin aslında. Racing Point dışında çok düzenli olarak öne çıkan bir takım da ben göremiyorum. Hani buradan McLaren'i de konuşalım istersen. Onlar da 6 ve 10 oldular. İşte Sainz 6. sırayı aldı kendi evindeki yarışta. Lando Norris de ilk 10'u tamamladı. Bir puanın sahibi oldu. McLaren de bazen çok hızlı gözüküyor. Bazen o kadar hızlı gözükmüyor bu arada.
Yani evet, dediğin gibi. Hatta Racing Point bile olması gereken kadar istikrarlı değil aslında. Yani performans anlamında baktığımızda işte 5 ve 6. sıraya aşağı yukarı kapak atmaları ve hiç onun altına inmemeleri gerekiyordu belki ama onların da kötü yarışları oldu. Yani istediklerinin altında oldukları yarışlar oldu ya da zorlandıkları yarışlar oldu. Ama tabii ki bu bize keyif veriyor. Hani hem renkli bir mücadele oluyor. Tam her anlamda renkli bir mücadele oluyor orta sıralarda. Hem de zaten yarışın ön kısmı tamamen kopup gitmişken Max Verstappen acayip bir şeyler yapmadığı sürece ön tarafı görmüyorken bile oraya odaklanabiliyoruz. Biraz daha mücadele görebiliyoruz.
Red Bull'da konuşup Formula 1'i kapatalım o zaman. Verstappen yine tabii ikinci ve çok iyi bir sonuç bence bu. Yani Bottas'ı geçtiği her sonuç çok iyi. Hamilton'ı geçip yarış kazandığı her sonuç mükemmel. Verstappen için bana sorarsan. ama Albon yine istenenden uzak kaldı bence. Hatta seninle de konuşuyorduk işte hep ilk 5 içinde olması gerekiyor gibi bu Red Bull aracıyla diye. Hem işte onun da lastik tercihleri konuşuldu. Hem sürüşü zaten bir süredir konuşuluyor. Gasly'nin yine AlphaTauri ile çok iyi performansları var. Bu konuyla ilgili neler söylemek istersin bu hafta?
Yani AlphaTauri'nin koltuğu, eski adıyla Toro Rosso koltuğu, çok daha iyi performans sergilemek için fırsat sunuyor insanlara demek ki. Yani Max Verstappen'in yanındaki koltuktan çok daha rahat bir yer orası. Eminim ki bir önceki performansa göre sürekli aralarında yer değiştirseler AlphaTauri'deki yarışan kim olursa çok daha iyi bir performans sergileyecek. Bu da işin ne kadar psikolojik olduğunu gösteriyor açıkçası.
Evet, yani Christian Horner'a da kolaylıklar dileyelim. O ikinci pilotu bulabilmek gerçekten zor bir iş gibi gözüküyor kendisi için. Ya da bilmiyorum, belki de anlayışlarını değiştirmeleri gerekiyordur. Verstappen'in
yani o baskının oluşmasının sebebi bir taraftan tabii ki takım kültürüyle de alakalı bir şey. Ama bir taraftan da Red Bull bu kadar rekabetçi olarak zaten bu başarıları elde etti. Yani ya problem değil, ikinci pilot da üzülmesin, kafasına göre takılsın diyerek 4 tane şampiyonluk almadılar arka arkaya. çok güçlü iki pilotları vardı. Sebastian Vettel ve Mark Webber zamanı. Sonrasında Daniel Ricciardo ve Max Verstappen yine çok iyilerdi. Belki orada Ricciardo ile Verstappen'i daha iyi idare edebilirlerdi. Ama yani Ricciardo'yu yine takımda tutmaya yeter miydi bilmiyorum bu. Yani o ikinci koltuğu çok çok iyi biriyle doldurmaları gerekiyor. Ricciardo gibi birini henüz bulamadılar. Potansiyeli olan pilotları buldular ama o potansiyeli sonuçlara çevirebilmek gerçekten göründüğünden çok daha zor.
Evet, böylece Formula 1'de noktalamış oluyoruz ve MotoGP ile devam edeceğiz. Yine hem Formula 1'in hem MotoGP'nin olduğu bir yarış hafta sonundaydık. Mali tabii ki kazalar damga vurdu MotoGP'ye.
Çok acayip.
Moto2'de de yine kaza gördük. Onun da senden yorumunu isteyeceğim. Ama hani Yamaha'nın fabrika sürücülerin ikisi birden hem Maverick Vinales hem Valentino Rossi gerçekten hiç abartmıyorum ölümden döndüler.
Yani motorsporları tarihinin kara günlerinden bir tanesi olabilirdi yani. Çok kan donduran bir kaza. Juan Zarco'nun Franco Morbidelli ile çarpışması sonrası. İki motosiklette tam olarak Apex'in içerisine yani virajın tam ortasına fırladılar. Zarco'nun motosikleti Vinales'in hemen üstünden geçti. Vinales ile Rossi'nin motosikletlerinin tam arasından ki zaten bir motosiklet boyu fark var. Oradan da Morbidelli'nin motosikleti geçti. Yani çok çok büyük bir şans anı. Başka diyecek çok bir şey yok.
Yani Rossi de çok sarsılmış gözüküyordu garaja döndükten sonra. Tabii. Gözlerinden korku okunuyordu adeta ki hani MotoGP sürücülerin ne kadar cesur insanlar olduklarını biliyoruz. Hani Rossi gibi bir deneyimli efsane ismi de o hale sokabilen bir kazaydı. Neyse ki hiçbir şey olmadı kimseye.
Evet, yani Morbidelli'de ciddi bir şey yok. Zarco'da zaten bir şey yok. Ayağa kalkmıştı o. İlginç. İki gün dediğin gibi Moto2'de de büyük bir kazayla başladı. Enea Bastianini'nin motosikleti düzlük üstünde kaldı. İlk viraj sonrası. Hafız Siyer'in onun üstünden geçerek takla falan attı. Böyle çok büyük bir kazaydı. Ama o günün en büyük kazası olmayacağını o zaman bilmiyorduk. Sonrasındaki kazada kırmızı bayrak çıktı tabii ki. İşte hani özellikle o şişme bariyer onarıldı. Zarco'nun motosikleti de ondan bayağı yavaşlayarak geçti aslında. Ama o bariyeri parçaladı, üstüne fırladı. Belki daha iyi bir güvenlik önlemi gerekiyor mu oraya bilmiyorum. Ki zaten MotoGP sürücüleri Spielberg açıklandığında da diyordu. Uzun düzlükler ve arkasından sert virajlar var. Burası motosiklet için tehlikeli. Böyle bir durum ortaya çıkabilir diyorlardı. Önümüzdeki hafta tekrar burada yarışacağız. O yüzden ben açıklamaları bekliyorum. Yani mutlaka endişelerini dile getireceklerdir sürücüler. Bir taraftan Rossi tabii garaja döndüğünde senin de söylediğin gibi sarsılmış durumdaydı. Ama sonra çıktı 5. oldu en iyi Yamaha olarak. O da özel bir performanstı bence. Yarıştan sonra da Juan Zarco'nun biraz fazla tehlikeli yarıştığını ve gidip onunla konuştuğunu söyledi. Ama yani olabilecek bir kaza. Evet tabii ki biraz daha dikkat edebilir miydi Zarco? Edebilirdi ama böyle bir sonucu olabileceğini tahmin bile etmiyorsun. Çünkü yani gerçekten hayal gücünün ötesine geçen büyüklükte bir kazaydı bu. Ama psikolojik olarak önümüzdeki hafta sürücüleri etkileyecektir diye düşünüyorum.
Evet, neyse ki çok ucuz atlattık diyelim. Kaza konusunu noktalayalım.
Hiçbir şey olmadı ya yani, evet.
Dovizioso Ducati'den ayrılıyor. Uzun süreli bir birlikteliği sonlandırıyor ve haberi açıklar açıklamaz da gitti yarış kazandı. Bu konuyla ilgili tabii bir benzetme vardı. Lorenzo'nun işte 2 yıl önce bunun aynısını başardığı ile ilgili. Juan Mir sondan bir önceki virajda Jack Miller'ı geçerek ilk podyumuna ulaştı. Miller de podyum tamamladı. İlk üçle ilgili neler söylemek istersin ve tabii ki Brad Binder'ın da KTM ile 4. sırayı almasında yorumlamanı rica edeceğim.
Ya önce Dovizioso'dan başlayabiliriz aslında. Ben Ducati'nin Dovizioso'yu ne yapıp edip takımda tutması gerektiğini düşünüyorum. Bu sene eğer Marc Marquez şampiyon olmayacaksa en az Fabio Quartararo kadar şansı olduğunu tekrar kendini toparlayarak gösterdi bence. Ducati'nin güçlü olduğu pistlerde özellikle bunu değerlendirebilecek noktaya geldi en azından ki sene başında o kadar iyi değildi. Ama ne olursa olsun Fabio Quartararo da iyi puanlar alamadı sezona fırtına gibi başladıktan sonra. Ve yani Dovizioso şampiyon olup Ducati'yi bırakabilir. Bir de bu demek ki Ducati ile yarışmayacağını açıklamak fayda sağlıyor. Bunun için Ducati kontratında olması gerekiyor mu acaba? Yoksa atıyorum Rossi de çıkıp ben de seneye yarışmıyorum dese bir avantaj.
Valla bilmiyorum, bir deneyebilir.
Yani 2012'den beri yarışmıyorum ama seneye de yarışmayacağım haberiniz olsun deyip kullanılabilir yani. Onun dışında Suzuki'ler bayağı iyi göründüler. Sadece KTM değil. Yani bakıldığında Marc Marquez olmayınca şey gibi aslında. Mercedes'lerin ya da Lewis Hamilton'ın yarışmadığı bir Formula 1 gibi MotoGP şu anda. Kimin kazanacağını gerçekten bilmiyorsunuz. Ki Marquez yarıştığında bile MotoGP daha çeşitli tabii ki. O konuda Formula 1'den bence fersah fersah ileride. Suzuki'ler çok iyiydi. Alex Rins sakatlığına rağmen liderliği zorlayabilecek kadar yükseldi.
Ama çifte podyumda yapabilirlerdi bu arada.
Yapabilirlerdi. Yani 1-3 olabilirlerdi mesela belki. Ya da belki 1-2 bile olabilirlerdi. Ama Dovizioso'yu geçtikten sonra bir Lowside'la yarışa veda etti. Umarız tabii ciddi bir sakatlığı yoktur. O omuz çünkü çok kolay kolay iyileşen bir sakatlık değil. Sezon içerisinde başını ağrıtmamasını istiyoruz tabii ki ne olursa olsun. Ve onun dışında yani Jack Miller çok iyi bir performans sergilemedi son turlarda. Çünkü yani sondan bir önceki virajda hata yaparak Joan Mir'e geçilmesi bence müthiş bir hareket değildi. Önümüzdeki sene tabii ki Fabrica Ducati'sinde yarışmayı hak ediyor. Daha önce de hak etmişti. Ama en azından ikinciliğe tutunması gerekiyordu bence. Yine de iyi bir sonuç tabii ki onun için.
Peki KTM'le ilgili neler söylemek istersin? Onlar da iyi giden bir yarışta büyük talihsizlikler yaşadılar. Bir anda ters yüz oldu yarış onlar için. Ama Brad evet. Binder'ın sonucu çok iyiydi. Dördüncülük.
Yani kendi evlerinde Spielberg'de kazanmayı çok istiyorlar tabii KTM. Paul Espargaro ile de buna çok yakınlardı aslında ama Kırmızı Bayrak onların bütün planlarını değiştirdi. Kırmızı Bayrak çıktıktan sonra lastik değiştirebiliyorsunuz. Herkes yeni lastiğe geçtikten sonra sizin de lastik değiştirmeniz gerekiyor tabii ki geride kalmamak için. Ama şöyle bir problem vardı. Espargaro'da orta hamur lastik kalmadığı için yumuşakla yeniden başladı arka lastikte. Öyle olunca lastik bir süre sonra bitti. O lastik bittikten sonra yavaş yavaş geçilmeye başladı Espargaro. Geçildikçe işte burada bence biraz kendi problemleri ortaya çıkıyor diyebiliriz. Geçildikçe gerildi, gerildikçe hata yaptı ve sonrasında kendi hatası nedeniyle Miguel Oliveira'ya çarpıştı ve düştüler. Ki Zarco ile olan temasına çok benziyordu. Çek ya da Brno'daki kazaya çok benziyordu. Burada biraz daha suçluydu Espargaro ama bir önceki yarışta da yine bir yarış kazası olduğunu zaten çok ceza gerektirmediğini söylemiştik. Yani Espargaro kendini kontrol edemezse seneye Marquez üzer gibi duruyor onu. Seneye Marc Marquez'in takım arkadaşı olacak Repsol Honda'da. Brad Binder's da çok başka bir olay aslında. Çünkü 17. sırada yarışa başladı. Korkunç bir sıralama turları. Sonra Kırmızı Bayrak ona fayda sağladı açıkçası. O farkı kapatabildi öndekilerle. Ve yarışı da 4. bitirdi. Brad Binder KTM'yi sırtında taşımaya devam ediyor. Ama Paul Espargaro da biraz sakin olabilirse neden takımın birinci sürücüsü olduğunu gösterecek bence.
Peki Moto3 diyelim o zaman. Senin anlattığın yarışta Deniz Öncü çok diyelim. İyi bir yarış çıkartıyordu. Son bölümde geriye düştü ama yani herhalde yarış galibiyeti kumaşı olduğunu gösteren bir yarış oldu Deniz için.
Evet yani biz zaten Can'ı da Deniz'i de potansiyellerini biliyoruz. Red Bull Rookies Cup'tan, Asya Yetenek Kupası'ndan. Onun dışında zaten hani biz daha yakından takip ettiğimiz için bir de tabii ki taraflı olarak çok yukarılara koyduğumuz için o potansiyeli hep biliyorduk ama bence hem takımı hem Moto3 padoğunun tamamı hem de dünya aslında Deniz Öncü'nün ne kadar potansiyelli bir sürücü olduğunu gördü. Yarışın başından sonuna neredeyse liderlik grubunda gitti. Çok önemli bir kısmını da lider götürdü. Belki yarış kazanan Habermas ya ondan daha fazla lider gitmiştir yarışta. Ve benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi reaktif değildi. Yani bir atak geldiğinde özellikle geçmesin diye düşünmedi. Hep turun ilerisini düşünüyordu. İlk virajda mesela rakipleri daha iyiydi. Ama ilk virajın çıkışında daha iyi bir hız taşıyıp sonraki virajda geçebiliyordu onu aradaki düzlük sonrasında. Ve bunları hep kullandı. Yani rakiplerin eğer ikisi birlikte yavaşlayacaksa geçmesine izin verdi. Ama son iki turda biraz karmaşa içerisinde kaldı. Ne kadar tabii lastik performansı etkiledi ya da belki de o karmaşa içerisinde bir kere momentum kaybettiğinde o farkı geri kapatamıyorsun. Onları belki biraz öğrenmesi gerekiyor yarış sonlarını ama bence olabilecek en iyi performanslardan birini gösterdi. Keşke podyumla taşlandırabilseydi. Bu arada 6. sırada bitirse podyuma çıkıyordu, öyle de söylemek lazım. Çünkü son virajın son dışında o bir yeşil kısım var ya köblerin. Oraya çıktıktan sonra önce Ayogura ceza aldı. Sonra Brad Binder ceza aldı. Celestino Vietti podyuma taşıdılar. Gel abi sen al motosikletini, birazdan podyuma çıkacaksın diye. Bir baktılar Vietti de dışarıya taşmış. Sonra John McPhee'yi çağırdılar. 6. sırada yarışı bitirmişti John McPhee. Bir şekilde podyumda buldu kendini. Yani 1-2 sıra daha yukarıda olsaydı çizgiyi geçtiğinden daha ileride podyumda olabilecekti Deniz. Ama yani hem kariyerinin geleceği için hem de kısa vadede önümüzdeki hafta için bence çok umut vaat etti. Tek tura takım olarak da iyiydi bu arada. Yani takım arkadaşı Ayumi Sasaki de uzun tur cezası alana kadar zaten ön grupta gidiyordu. Biraz daha sonra geldi o Deniz'den ama ne olursa olsun 10. başladığı yarışın önemli bir kısmını lider götürmek de bence çok sağlam bir performans.
Bu arada Brad Binder dedim galiba, Darren Binder sanırım.
Evet, Darren Binder. Brad
tamam
Binder
hemen düzeltmiş oldum. Porsche Super Cup'la devam edeceğiz. Ayhan Can pistteydi. İyi bir sıralama geçiremedi Ayhan Can. 9. olabildi. Yarışı da bir sıra kazanarak 8. sırada bitirdi. Ve hani Süper Cup'ta gördüğümüz en büyük kazalardan bir tanesi meydana geldi. Yarışın hemen başında Jean-Baptiste Munayer'in aracı start alamadı ve sonrasında geriden gelen otomobillerde ona da çarparak ya da ondan kaçınmaya çalışarak kendilerini bariyerlerde buldular ki bu kazada etkilenen isimlerden bir tanesi de Michael Fassbender'dı.
Cümleye evet, baktı değil mi?
Kurmayı bekleyeceğim bir cümle değil.
Evet o Michael Fassbender bu
evet,
arada.
İlk kez Porsche Super Cup'ta piste çıkmıştı ama birkaç metre sürdü maalesef ilk yarışı. Hani seninle de konuşuyorduk çok iyi olmadığını söylüyorlar Fassbender'ın. Acaba yarışın gidişatı için iyi bir haber mi oldu bu Mali? Ne diyorsun?
Valla olabilir. Özellikle çünkü Michael Fassbender'ın etrafında bir prodüksiyon ekibi de var. O macerasını da çekiyorlar bir taraftan. Bizim Berkem Ceylan çok izliyor, takip ediyor. Ya bu Fassbender tehlikeli diyordu. Hani etrafındakilere de çok fazla şey yapmıyor diyordu. Ki yani evet bir şey değil. Patrick Dempsey ayarında değil maalesef. Hani belki oyuncu olarak çok daha büyük bir isim ama pist üstünde de Patrick Dempsey'nin daha gerisinde gibi duruyor. Böyle aktör yarışçılardan yakın dönemden bahsedersek. O yüzden dediğin gibi yarışın selahiyeti için daha iyi bir sonucu olmuş olabilir Michael Fassbender'in erken
yani
ederken.
Ben yarışı anlatırken Inglourious Basterds bekliyordu. Assassin's Creed oldu dedim onun için. Korkunç bir film çünkü Assassin's Creed'de bu arada bilmeyenler varsa. Böyle bir tatsız yarış geçirmiş oldu. Tabii Ayhan Can'a dönelim. Şampiyonluk hedefinden biraz uzaklaşıyor gibi gözüküyor açıkçası son iki yarış öncesinde. Çünkü
ki aslında ilk 5 potansiyeli vardı sanki yarışta ama Max van Splunter'ın da biraz yakınlaştı. Kajsa virajı mıydı?
Evet.
10. virajda. Oradan sonra bir dışarıya taştıktan sonra momentum kaybetti. Belki van Splunter'ını geçseydi ilerideki pilotlara da sanki yetişebilip böyle bir ilk 5 zorlayabilirdi gibi geldi bana. Sen ne diyorsun?
Olabilir ama hani hem geçiş çok mümkün gözükmedi. Bu sene zaten biraz az geçişli bir Super Cup sezonu izliyoruz. Geçtiğimiz yıla kıyasla. Hem de rakipleri Tenford, Evans ve Pereira zaten ilk 3'ü paylaştılar. Hani bu kötü oldu Ayhan Can için.
Evet, evet.
Ve Larry Tenford da liderliği ele geçirdi genel klasmanda. Dylan Pereira'nın önüne geçti bu sonuçlarla beraber. Jackson Evans da Ayhan Can'a yaklaştı. Yani çok çekişmeli bir üst bölüm var ve daha iki yarış var. Rakiplerin problem yaşaması Ayhan Can'ı yine şampiyonluğa taşıyabilir ki kariyerinde daha önce bunun benzeri var zaten Ayhan Can'ın. Böylece Vekle programı noktalayacağız. Süper Cup'a da noktayı koymuş olduk. Elbette orada da Salih Yoluç'u takip ediyoruz. TF Sport'la çok iyi işler çıkartmaya devam ediyor. Kendi klasmanlarında podyum buldu Salih ve takımı. 7 numaralı Toyota'da yarış galibiyetine uzandı. Salih de tabii ki GT Amatör'de şampiyonayı lider tamamlamak için yakın bir takibin içinde. 2 yarış daha var Mali.
Yani Spa'da çok iyiler dediğin gibi. Spa 6 saat yarışında podyuma çıkmaları bence gayet iyi. Çünkü Spa her zaman zor bir yarış. Spa 6 saat özellikle Dünya Dayanıklık Şampiyonası takviminde zorlu yarışlardan bir tanesi bence. GT araçları için düşünürsek. Onun dışında dediğin gibi bir dünya şampiyonluğuna hiç uzak değil Salih ve ekibi. Bu da beni heyecanlandırıyor açıkçası. Şimdi kalan iki yarış Le Mans 24 saat ve Bahreyn 8 saat
evet.
Değil mi?
Yani Le Mans tabii ki biraz daha belirsiz. Hani Bahreyn yarışını kontrol edebilirler. Le Mans'dan alacakları sonuç bence bayağı belirleyici olabilir diye düşünüyorum.
Tabii Le Mans 24 saat hem prestij açısından hem yarışın uzunluğu olarak bakıldığında çok daha fazla puan veren bir yarış. Dolayısıyla oradan çok iyi puanlar almak zorundalar ama Bahreyn 8 saat yarışına şampiyona lideri olarak gelebilirler bu sayede. Ona da bakmak gerekiyor. Umarız tabii ki dünya şampiyonluğu GT Amatör'de gelir onlar için.
Evet böylece biz de bölümümüzü tamamlıyoruz. Ben Barkın Kızıl, Mali Selişik'le beraber. Önümüzdeki hafta ufak bir ara vereceğiz. Sonraki hafta yine sizlerle birlikte olacağız. Belçika'daki yarışın ardından. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.